Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Eylül 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. 226 milyona yakın dünya çapında vaka olduğunu belirterek başlayayım. 4.7 milyon can kaybı dünya çapında. Tabii bu muhafazakar bir hesaplama, daha yüksek hesaplayanlar da eksik değil dünya çapında. Ben size Johns Hopkins Üniversitesi'nden alıntılayarak vermeye çalışıyorum. Vaka sayılarını, Covid notlarım olacak, size aktaracağım. Küresel politika, diplomasinin kalbi New York'ta atacak. Bir sene sonra pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene sanal alemde yapılmıştı BM Genel Kurul toplantıları. 76. BM Genel Kurul oturumları başlıyor New York'ta. Volkan Bozkır, ilk defa bir Türk diplomatı, bir yıl boyunca genel kurula başkanlık yapmıştı, hatırlayalım. O da vedasını yaptı. Covid-19 pandemi, Afganistan tabii, küresel meseleler ama tabii tek tek ülkelerin hepsinin kendi gündemleri var. O ajandalar, bir araya gelme fırsatları olacak. Joe Biden BM Genel Kurulu'na ev sahibi ülke lideri olarak hitap edecek. Çünkü Başkan Erdoğan da gidecek. BM Genel Kurulu ile ilgili de kısa notlarım olacak bugün size. Asya'dan notlar var. Amerika-Çin ilişkilerine dair notlar var. Kuzey ve Güney Koreler, ki Trump döneminde bir yakınlaşmaya girilmişti Asya'da, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile meseleleri çözmek açısından, ama karşılıklı füze atışları gerçekleşti. Tam da Japonya, ABD ve Güney Kore'nin üçlü diplomatik temaslarının ardından, dün aktarmıştım. Biden yönetimi Amerika'da, özellikle Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da Afganistan'dan geri çekilmenin hesabını vermeye çalışıyor. Epey ter döktürdü cumhuriyetçi senatörler, istifası çağrıları devam ediyor. Afganistan'dan gelişmeler var. Cenevre'de yardım konferansı toplanmıştı. Toplanan paralar var. Afganistan'ın geçiş hükümetinin ilk kez Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulunduğu, Afganistan'ın varlıklarının dondurulmuştu Amerika tarafından, serbest bırakılmasını talep etti. Taliban'ın tanınmasıyla ilgili henüz bir gelişme yok ama insani yardım için diyalog kurulacağı ortada. Rusya'da bu arada Taliban'ın düzenli ordu kuracağı yolunda da haberler var, notları aktaracağım. Rusya'da Duma seçimleri 17'sinde başlıyor. Bu konuda tartışmalar var çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerin tanınmamasını salık veren, bağlayıcı olmamakla birlikte büyük olasılıkla da kabul edilmeyecek ama bir tartışma başlattı. Rusya'yı rahatsız edici bir tartışmaydı. Efendim, dün haberleri gelmişti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti, ki bir gün önce gerçekleşti güvenlik sebebiyetiyle, içeriği, mesajlar dün aktarılmıştı. Ben de size aktardım. Bugün bu ziyaretin sebebi, hikmeti nedir diye bakacağız. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde hareketlenme olduğunu görüyoruz. Özellikle cihatçı gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de hedef alıyorlar. Aynı şekilde General McKenzie'nin Suriye Demokratik güçleriyle de temasları olduğu, Afganistan'dan sonra muharip güçleri Irak'tan çekme Biden yönetiminin kararıydı. Suriye'yi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Suriye'nin kuzeyinde özerk bölgeye federal yapı ya da bağımsızlık hedefleyen Suriye Demokratik güçleri tabii Amerika'nın bu çekilmelerinden irkilmiş durumdayken McKenzie'nin mesajları da önemli. Bu konuyu hem Beşar Esad'ın Kremlin'de Vladimir Putin'e konuk olmasını, hem de Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri, Suriye dosyasını çok yakından takip eden ve bilen gazeteci yazar Musa Özuğurlu ile konuşacağız. Birazdan programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız efendim. Değerlendirmelerini alacağız zamanlaması itibariyle. Başka başlıklar da var Orta Doğu'dan. Onları da size elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım Eksen'de. başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz yine. Radyo frekansı olmayan yerlerden de aynı zamanda da YouTube kanalının linkini şimdi paylaştım sizinle. Twitter hesabından oradan da linki tıklarsanız, YouTube'dan izler, bir de like ederseniz seviniriz diyelim, başlayalım. Evet, önce Covid notları, çok fazla değil bugünkü notlarım. BioNTech, Alman BioNTech firması şirketi ki Uğur Şahin profesör doktor pandemi sürecinde meşhur olan ürettikleri BioNTech aşısıyla ve doktor Özlem Türeci kurucu ortaklar açıklama yapmışlar. Mutasyona uğramaya devam edecek COVID-19 diyorlar. Uzun bir savaş olacak vurgusu yapıyorlar. Aşılar da ona göre geliştiriliyor. Deltası, Mu varyantı. Avrupa Birliği içerisinde lobicilikten de şikayet etmişler bu arada. Kendi aşılarını geliştirdikleri zaman Amerikalı Pfizer şirketi, kötü şöhretli Pfizer ilaç şirketi, Afrika'daki denemeler vesaire yüzünden. İşte onlarla anlaşma meselesi gündeme gelince Avrupa Birliği, Avrupalılar biraz bozulmuşlar bu işe herhalde. Paralar Amerikan tarafına gidecek diye hakikaten çok zengin oldular. Pandemi zenginleri arasında kendileri de saymakta fayda var tabii ki ama işte insanlığı da pandemiden kurtaracak aşılardan bir tanesini diyelim buldular. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu açıklama yapmış. Bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı kendisi söylüyormuş. Gerçi bir 6 sene önce de pandemi vuracak insanlığı diye bir kehaneti olduğu için kulak vermek mi lazım bilemiyorum açıkçası. Bir rapor yayınlamış Bill ve Melinda Gates Vakfı ve sağlık sistemlerine daha çok yatırım yapılması çağrısı yapıyorlar. Dünya çapında bir yandan da Bill Gates'in bu değerlendirmeleri var. Amerika'da Joe Biden yönetimi federal çalışanlar için ve 100 kişiden fazla işçi çalıştıran özel işletmeler için COVID-19 zorunluluğu ya da her hafta PCR testi zorunluluğu getirmişti ama New York'ta sağlık çalışanları itiraz etmişler mahkemeye, federal mahkemede haklı bulmuş onları. En az bir doz COVID aşısı yaptırmanın zorunlu olmasını reddediyor. Gerekçesinde biraz tabii din burada öne çıkıyor. Amerika zaten en dinci ülkelerden bir tanesi desek yeridir açıkçası. New York valisinin kararını tersine çevirmiş yargıç, dini muafiyetlere izin vermediği gerekçesiyle böyle bir şey yapmış. Tabii insanlar ölebilirler, edebilirler ama dini inançları zarar görmesin gibi bir anlayış da burada var. Tekrardan görüşülecek tabii ki dava. Bir de burada tabii cenin hücresi kullanıldığı gerekçesi ortaya konulmuş iddianamede, onu da belirtelim. Üretim aşamasında dolayısıyla işte Hristiyan olduklarını belirten, isimlerini gizli ama bu arada utanıyorlar da, doktor çünkü bunlar, sağlıkçılar. Yani insanlığın sağlığını değil, böyle bu tarz inançlar üzerinden hareket eden bir anlayış olduğu anlaşılıyor. Aşı karşıtı değiliz biz ama yani işte bu böyle falan gibi bir takım gerekçeler. Arizona'da da Amerika'ya dava açıyorlar. Aynı şekilde eyalet başsavcısı federal ve özel şirket çalışanları ile ilgili bu kararın anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş. Amerika'da artık 40 milyondan fazla vaka, 650 binden fazla da can kaybı olduğunu belirtelim. Devam etsinler aynı yolda. Amerikan ordusunda aşı olmayanlar görevden alınabileceklermiş. Amerikan ordusu içinde aşı zorunluluğu getirmişti Joe Biden yönetimi. Putin Amerika'yı online COVID-19 yanıt zirvesine davet etmiş efendim. Ayrıca şahsi katılımı da dışlamayacak bir tavır almış. Hindistan'da yine 27 binlerde vaka sayıları, Hollanda, Danimarka'da kısıtlamalar ortadan kaldırılmıştı aşılama oranlarıyla birlikte, %80'i bulmuşlardı. Hollanda'da da Mark Rutte hükümeti basın toplantısı yapmış. 25 Eylül'den sonra sosyal mesafe kuralı dahil olmak üzere pek çok kısıtlamayı kaldıracaklar. Tabii aşı kartları, korona kartı orada da. Korona kartınız yoksa öyle her şeyden kolaylıkla kamusal faaliyetlerde olamayacaksınız. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, Türkiye'de 30 binlere yaklaştı. 27.802 dün Sağlık Bakanlığı'nın verdiği vaka sayısı, 276 can kaybı sayısı Türkiye'de. %83'leri buldu ilk doz aşılama oranı, ikinci doz %65-66 civarında. 3 doz birden de olanlar var tabii ki, toplamda 103 milyon civarı söyleniyor efendim. Covid dünyasında enteresan birkaç not var, onları aktarmak istiyorum. Almanya'da ineklere tuvalet eğitimi vermişler efendim. Bilim insanları, çiftlik hayvanları biyolojisi araştırma enstitüsünün bir Auckland, Amerika'daki Auckland Üniversitesi ile birlikte ortak çalışması. Enteresan, 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerine yapmaları için böyle havuç sopa taktiği uygulamışlar desek yeridir. Nedir? 3 saniye üzerine su serpiyorlar yanlış bir yere tuvaletini yaparsa, ya da yiyecekle ödüllendiriyorlar, havuç sopa taktiği dediğim bu. Ama 16 buzağıdan 11'i yani eğitilmiş, doğru yere yapıyorlarmış, enteresan. Uzmanlar, bilim insanları diyorlar ki birçok çiftlik hayvanı aslında son derecede zekiler, öğrenme yetenekleri var en azından demiş. Tabii bu neden gerekli? Çünkü küresel ısınmada biz biliyoruz ki idrar, özellikle ineklerin idrarı amonyak yüzünden küresel ısınmaya katkı yapan bir husus ve böyle olursa eğer idrarlarını doğru yere yaptırırlarsa %56'lık bir azalma sağlayacaklarına inanıyorlarmış. Böyle bir hem de hayvan hastalıkları açısından faydalı olacağını düşünüyormuş. Enteresan bir not bu. Japonya'da Fukushima'nın radyoaktif suyunu arıtan tüm filtreler arızalanmış. Aslında yeni değil bu, geçen sene başlamıştı kontroller. Denize akıtacaklar en son, okyanusa tahliye, ki bu uzun bir süreç, öyle bir seferde akıtamıyorlar, birkaç sereyi buluyor. Ama bu filtrelerin arızalı olması acaba tehlike yaratır mı diye bir panik meselesi var. Evet, Amerika'dan bir de demokratlar açısından önemli bir zafer, Kaliforniya'dan çıktık. Ki Covid'i kötü atlatan yerlerden birisi ama demokratların üstünlüğü olan daha liberal, özgürlükçü bir yer Amerika'da, Kaliforniya eyaleti. Vali Gavin Newsom'un azli isteniyordu. Bunun için görevden alma referandumu düzenlediler ve zaferle çıktı vali, demokrat vali. Salgın meselesi, orman yangınları, efendim sosyal, ekolojik sorunlar derken anketler aslında durumunun parlak olmadığını gösteriyordu. O yüzden cumhuriyetçiler hile diye bağırmaya başlamışlar. Ama görevde kalmış. Evet, küresel politikalara gelelim. 76. BM Genel Kurul oturumları başlıyor. Liderler New York kentine, BM Genel Merkezi'nin bulunduğu Amerika New York kentine geri dönüyorlar. Geçen sene sanal alemde düzenlenmişti. Bu yıl böyle liderlerin pandemi karşısında bir direnç oluşturma, bir yanıt geliştirme, etkili yanıt geliştirme teması öne çıkıyor Birleşmiş Milletler toplantılarında. Volkan Bozkır, 75. Genel Kurul Başkanlığı'nı dönem, 75. dönem Volkan Bozkır Türk diplomatı yürütmüştü. O da devir teslim, veda konuşmasını yaparak devir teslim yapmış. Şimdi tabii önümüzdeki hafta daha yoğun bir biçimde liderlerin de konuşmalarıyla vesaire 20'sinden sonra hareketleniyor. 2 hafta boyunca, yaklaşık 10 gün, 15 gün boyunca genel kurul oturumlarından pek çok malzeme çıkacak dün küresel politikalara dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika'ya gidecek, bu hafta sonu yola çıkacak. Öncesinde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal Amerika'ya temaslarda bulunmak üzere Washington'a gidiyor efendim. 16-17 Eylül tarihlerinde Wendy Sherman'la görüşecekmiş Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'nın ve siyasi işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı yine Victoria Nuland, önemli bir isim. Onunla da bir araya geleceklermiş. Tabii Türkiye ile Amerika arasında pek çok mesele var. Muhtemelen hepsi görüşülecek. Erdoğan'ın gidişi öncesine denk gelmesi manidar. Evet, küresel politikalarda ben geçtiğimiz hafta aktarmıştım size, Cuma günü Amerikan Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 90 dakika telefonda konuştuğu haberi yansımıştı. İşte iki tarafta pozisyonlarını dile getiriyorlar. İki rakip güç diyelim. İşte burada Financial Times'a bakılırsa yüz yüze görüşmeyi teklif etmiş Çin lideri Xi Jinping'e Joe Biden, ama Çin lideri bunu reddetmiş. Bunu Biden'a da sormuşlar, hani hayal kırıklığına uğradınız mı diye. Yok, uğramadım demiş, doğru değil bu demiş. 7 ay sonra ilk görüşmelerini gerçekleştirmişlerdi. Görüşme yapmak açısından tabii yüz yüze görüşmek daha başka bir şey. Covid-19 tabii, yani asıl bunu gerekçe gösteriyorlar ama iki ülke arasındaki ilişkiler de nane molla demek desek yeridir. Enteresan bir haber, Çin'in Global Times gazetesinde Amerika'nın Alaska eyaleti açıklarında Çin donanmasına ait savaş gemileri seyretmiş. Tabii uluslararası sularda her yerde dolaşabilirler ama yani biz şeye alışkınız, Amerikalılar herkesin uluslararası suları ve kendilerine ait kara sularında seyahat ederler de böyle Amerikan ana karasının civarlarına işte bir Rus gemileri, askeri gemiler, Çin gemileri gittiğinde iş biraz daha şey oluyor, dikkat çekici hale geliyor. Ki Çin donanmasına ait mi o da tam belirtilmemiş. Tuhaf tabii Global Times'teki haber ama Japonlar tespit etmişler. Uluslararası hukuka uygun hareket edildi filan. Hatta iletişim kuruldu gibi şeyler de söyleniyor. Ama böyle enteresan bir görünüm. İlişkiler böyle nane mollayken. Enteresan bir başka haber de Washington Post gazetesinde Amerika'nın. Bu aslında bir kitapla alakalı. Ünlü gazeteci Bob Woodward ve Robert Costa tehlike başlıklı bir yeni kitap yazdılar. Çok da konuşulacak unsurlar olacak içince. Çünkü Trump dönemiyle ilgili şeyler de var. 30 Ekim 2020'de ve 8 Ocak 2021'de yani Trump gittikten 2 gün sonra kongre baskınından Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley iki kez Çinli mevkidaşlarıyla askeri düzeyde temaslar yürütmüş ve savaşın çıkmasına izin vermeme garantisi vermiş. Enteresan, çünkü Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin'e çok ağır yüklenmişlerdi. Pompeo Çin Komünist Partisi'ne adeta takıntı haline getirmişti son dönemde. İşte onlar yaşanırken önceden uyarıcı aslında, çünkü nükleer bir savaş çıkarmaya uzanan bir dizi mesele var. İşte kitapta bunlar anlatılıyor. General Li ile Çinli mevkidaşı Li'yi aramış Mark Milley ve kendisine garanti vermiş. Her şey yolunda, bazen demokrasiler böyle özensiz olabiliyor gibi cümleler kurmuşlar. Enteresan, nükleer silah kullanımı düğme elindeydi Trump'ın, hatırlarsanız o dönemde Amerika'da birilerini de sürekli olarak irkiltiyordu bu durum. Asya'nın sularında karşılıklı füze fırlatışlar var. Amerika, Japonya ve Güney Kore'nin üst düzey diplomatları bir araya gelmişlerdi. Japonya ev sahipliği yapmıştı. Burada işte biraz Biden yönetimi Kuzey Kore'ye de mesajlar gönderiyor. Trump biliyorsunuz Kim Jong-un'la çok samimi portreler, resimler vermiştim. Oradan da bir çözüm çıkmamıştı. Trump döneminde de Güney Kore ve Kuzey Kore arasında ayrılık gayrılığın üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmiş durumda. Bir barış anlaşması sağlayamadılar. Görece bir takım adımlar atıldı ama yeniden ısınıyor ortalık. Güney Kore deniz altından balistik füze fırlatmış efendim. Kuzey Kore de geçtiğimiz günlerde bir yine uzun menzilli füze denemesi yapmıştı. Onlar da aynı şekilde bir füze denemesi yapmışlar. Böyle karşılıklı füze fırlatışları söz konusu olmuş. Enteresan bir notta Britanya'nın kraliçesi, Kraliçe 2. Elizabeth 9'u Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Birkaç gün önce 7'sinde mesaj yollamış, iyi niyet mesajı yollamış Britanya'nın Kuzey Kore'ye yollaması, komünist Kuzey Kore'ye böyle mesaj yollaması herkesin dikkatini çekiyor. Açıklamamışlar da bu arada, enteresan tarafı o basına söylüyor. Geleneksel hani her ülkeye yollanan mesajlardan diye de bir geçiştirme var, çok enteresan. Evet, Afganistan'dan çekilme tartışmaları Amerika'da devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde çok ciddi eleştirilere uğramıştı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'da da aynı şekilde Afganistan'dan geri çekilme biçimi Amerika'nın çok sert eleştiriler almış. O da savunmasını tıpkı Temsilciler Meclisi'ndeki gibi en temel noktaya ayırmış. Yani Trump yaptı bu anlaşmayı Şubat 2020'de, ondan miras aldık, biz de mecburen uyguladık diyor Amerikan Dışişleri Bakanı. Ama tabii bu kadar vahim bir geri çekilmeyi Cumhuriyetçiler, bir de tabii rakip güç, anlatmak kolay değil. Çekilmeyle ilgili Brown Üniversitesi'nin, ben bu haftaki gazete yazımda da aktarmıştım bir bölümünü ama pazartesi açıklanmış gördüğüm, yanlış görmediysem eğer, savaş projesinin bedelleri araştırması, 11 Eylül'ün yıl dönümü aynı zamanda Afganistan'dan çekilme. Burada Savaş harcamaları, silah endüstrisiyle ilgili rakamlar var bu çalışmada aynı zamanda. 4.4 trilyon dolar. Pentagon 9-11 dediği kısaltmasını Amerikalıların andığı 11 Eylül'de, 11 Eylül'den sonraki süreçte 4.4 trilyon dolar Afganistan Savaşı başladığından bu yana harcamış efendim. Bunu 4.4 Afganistan aya 14 trilyon yanlış söylüyorum çok özür diliyorum. Bunun büyük bir kısmı kimdir? Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon ve Northrop Grumman. Yani Amerikan silah sanayi ihya olmuş. Üçte biri ve hatta yarı yarıya paraları almışlar. Kurumsal askeri müteahhitler yani bu İngilizcesi işte yüklenici gibi bir constructor diye geçer ama böyle bildiğiniz inşaat yapanlar değil. Savaşın yüklenicileri bunlar aynı zamanda. Amerikan ordusunun özelleştirilmesinin Irak Savaşı, Afganistan Savaşı sürecinde sonucu. Bu inanılmaz paralar almışlar. Gerçekten mesela bir örnek aktarılıyor burada. 2020 yılında, mali yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve USAID dediğimiz yardımlar dünya çapında onu organize eden kurumun toplam 44 milyar dolarlık bir bütçesi var. Lockheed Martin, Pentagon sözleşmelerinden 75 milyar dolar almış efendim. Bayağı para kazanmışlar. Sadece bunlar değil tabii. Savaş sahalarındaki özel yükleniciler de var. Örnek orada da var. Mesela Afganistan'da Trump yönetimi çekilmekten bahsedince bir kısmı asker çekmişlerdi. 2500 asker kalmıştı ama 18.000'den fazla Pentagon yüklenicisi orada kalmaya devam etmiş. Yani öyle iş orduyu geri çekmekle bitmiyor artık. Dünya sahasında ordular özelleşmiş. Amerika bu işin başını çekti. Evet, Afganistan'daki notlar, Cenevre'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan'daki insani durum masaya yatırılmıştı. 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü almışlar Afganistan'a. Bu sırada tabii Taliban'ın da geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Emir Muttaki'nin basın toplantısı oldu. O da Afganistan'a ait paraların Amerika tarafından bloke edilmesini eleştirdi. İnsani meseleler siyasetle ilişkilendirmeyelim gibi tuhaf cümlelerde kurmuş kendisi. Enteresan. Yeni Dışişleri Bakanı böyle biraz da ılımlı bir üslup tutturmuş tabii. İkili ilişki kurmak istiyoruz ama bize baskı yapmasın Amerikalılar falan gibi cümleler de kurmuş. Daha önce Taliban sözcüleri de yine işte IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği bunların hepsi sadece insani projeleri fonluyorlar. Amerika'da hesapları dondurmuş durumda. Afganistan'ın yaklaşık 9 milyar doları dondurulmuş vaziyette. Bunların 7 milyar doları Amerikan bankalarında dolayısıyla kullandırtmıyorlar efendim. Afganistan'ın geleceğinde tabii yabancı yardım çok önemli. ABD bakınız bu kadar trilyonlarca dolar savunma sanayi kazandı Amerika'da bütün bu savaşlardan ama 68 milyon dolarcık ayırmışlar insani yardım için. Savunmaya bu kadar ayırdıktan sonra Çinliler de öncelikle bir takım 31 milyon dolarlık bir yardım açıklamışlardı Afganistan için. İran insani yardım gönderdi vesaire. Bu konferansta Cenevre'de 18 milyon dolarlık bir acil yardım çıkartmış Çin yönetimi Taliban Afganistan'a. Yeni Dışişleri Bakanı bu arada Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini bir kez daha Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getirmişler. Uçuşlar başladı. Zaten BM İnsani Hava Servisi de 3 uçuş yapmış Afganistan'a. Gıda ve tıbbi yardım götürmüşler efendim. Afganistan'la İran arasında da aynı şekilde Pakistan'dan sonra İran'da ticari uçuşları başlatmış. Ama yani mesela 19 yolcu gitmiş Kabil Havaalanı'na inmiş öyle belirteyim. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise 118 milyon dolarlık bir ekstra Afganistan'a insani yardım açıklamış durumda. Tahliye edilen bir kadın futbol takımı vardı, Afganistan kadın futbol takımı. Onlar Pakistan'a ulaşmışlar. Sosyal medyada da Afgan kadınları, dünya çapında Afgan kadınları bir kıyafet protestosu organize etmişler. Güzel görüntüler de var bu arada. Taliban çünkü kadınlara burka ya da kara çarşaf giydirmekle iştigal ediyor. Afganistan'ın geleneksel kıyafetleri arasında bunların bulunmadığını belirtip renkli renkli kıyafetlerini sergilemişler. Çok da güzel kıyafetleri varmış Afgan kadınlarının. Asıl bizim geleneğimizdeki giyim kuşamımız böyle. Sizin bize biçtiğiniz burka ve kara çarşaflar değil mesajı vermişler. Taliban'ın düzenli ordu kurmak üzere harekete geçtiği haberleri var. Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin Yakın gelecekte düzenli ordu kurulacağını, danışmaların devam ettiğini söylemiş. Amerika tabii bolca para yağdırmıştı. 300 bin askerlik Afgan ordusu kurdurdular. Bir işe yaramadı. Şimdi onların ekipmanları bir kısmı bozuk olabilir ama Taliban'ın elinde yaklaşık 28 milyar dolarlık silah sağlamış Amerika Afgan ordusuna, Taliban'a kalanlar arasında efendim. Evet, Avrupa'dan da bahsetmiştim. Ha, AB yüksek temsilcisi dış politika şefi Joseph Borrell da Taliban'ı tanımasak da ilişki kurmak durumundayız kardeşim, ne yapalım, hayatın gerçekliği bu demeye getirmiş. Afgan halkı için trajedi diyor, Taliban iktidarı için terör listesindeki bakanlara atıf yapıyor ama işte ilişki kurmak tanımak anlamına gelmiyor. Basbayağı tanımak anlamına geliyor, resmen tanımasalar da muhatap almak durumundalar. Başka türlü de Afgan halkına yardımcı olamamaktan bahsediyor. Bakın Suriye için hiç böyle şeyler yok yani ama Taliban için böyle yan cebime koy mesajları, her tarafta bunlar var. Sergey Lavrov da Taliban terörle mücadeleyi sürdürmeye, uyuşturucu kaçakçılığıyla işte mücadeleyi sürdürmeye devam ettiği hedefini duyurdu. Sürdürücü hedefini duyurdu. Eğer bunları, bu riskleri ortadan kaldırmak için temas yürütüyoruz diye gerekçelendirmiş. Orta Asyalı komşuların tedirginliği ifadesini buluyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı Duşanbe'deki bugün Tacikistan Afganistan sınırını güçlendirmeye odaklanıyorlar. Onlar sürekli Taliban kontrolüne geçer geçmez operasyonları, tatbikatları arttırmışlardı. Putin de herkesle temasla, her ne kadar kendisi karantinaya girdi Covid koşulları yüzünden. Bu arada 11 Eylül saldırıları sırasında anma töreninde ben atlamışım. Joe Biden Tacikistan'ı anmış. Bize yakın olan herkesin uçağa binmesine izin vereceğiz deyip C-30 şu meşhur Afganların asıldığı kargo uçağını kastediyor. Onu kaldırsaydık asılan kişiler olurdu. Yani Tacikistan'ı niye karıştırmış bu işin içine, ben çok anlayamadım cümlesini ama Tacik Dışişleri Bakanlığı hemen nota vermiş Amerika'ya. Sözü nota vermiş. Yakışık almadığını belirtmişler. Evet, Rusya'da Duma seçimleri 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 55 ülkeden 250 uluslararası gözlemci de izleyecek. Tabii dün sosyal medyaya da yansıyan Batı fonlu, ABD, AB fonlu sivil toplum kuruluşları enteresan bir resim koydular ortaya. Burada tabii Golos ve Odin gibi kuruluşların isimleri anılıyor. Logoları da görüntülerde gözüküyor sosyal medyaya yansıyan. Russia Today televizyonunda izledim ben. Seçim gözlemcisi Rus gençleri toplamışlar. Diyorlar ki görevimiz seçimin gayrimeşruluğunu göstermek. Ne yazık ki analistlerimiz bu kez çok ihlal kaydedemeyeceğimizi söylüyor. Çünkü işte siyaset alanı efendim temizlendi, işte fazla gözlemci yok gibi bir şeyler söylemiş. Fakat planımız var diyor. Size talimatlar içeren bir kitapçık verilecek bu briefingden sonra. Oy merkezlerinden atılmanızı sağlayacak koşulları yaratacağız diyor. Yani zorla hır çıkartacaklar Rusya'daki Duma seçimlerinden STK'lar. Avrupa Parlamentosu bu koşullarda enteresan tabii Dışişleri Komitesi bir rapor hazırlamıştı Rusya seçimleriyle ilgili. Uluslararası normları ihlal ettiğine kanaat getirirse Avrupalılar, yani böyle komplolarla mı olacak diye sormak lazım bu görüntüden sonra. O zaman sonuçları tanımayalım diye. Yani Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, Rusya'daki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımayabilir mi diye bir soru ortaya atacağım. Çok akla yatkın gelmedi ama Avrupa Parlamentosu işte demokratik Avrupa'da farklı tavır alan bir kurum olarak kendilerini biliyoruz. Yani bu görüntüleri onların da izlemesinde fayda var. Joseph Borrell bu arada Avrupa Parlamentosu oturumları sırasında Ursula von der Leyen konuşmuştu. Joseph Borrell da konuşmuş. O da Rusya ile ilişkilerle, ortaklıkla ilgili konuşmuş. Daha öngörülebilir, istikrarlı, daha az çatışmalı ilişkiler olması lazım. Diplomatik çalışma gerekiyor vurgusu yapmış efendim. Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tabii Moskova'dan sert tepki var. Maria Zaharova dışişleri sözcüsü bu raporun bir anormallik olduğunu dile getirmiş tepkilerini. Rusya'ya baskı politikasını Avrupalı ortakların sürdürdüğünü vurguluyorlar efendim. Evet, şimdi Orta Doğu'ya geçelim. Vaktim azalıyor. Amerikan heyeti bugün Libya'yı ziyaret ediyor. temaslarda bulunacaklarmış geçiş hükümetinin başkanı Dubeyba'yla ve başkanlık konseyi başkanı El Menfi ile görüşecekler ki geçiş hükümeti Aralık ayında Libya'da seçimler planlıyor. Süreç biraz sancılı ilerliyor. Mısır'da da Kahire'de de Mısır lideri El Sisi Libya ulusal ordusunun başındaki Hafter ve Tobruk'taki parlamentonun başkanı yine önemli bir siyasi figür olan Agila Salih'le onu ağırlamış görüşmeler olmuş. Birazdan sevgili Musa Özuğurlu'yla konuşacağız efendim. Dün aktarmıştım Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Moskova'ya sürpriz bir ziyarette bulundu diye Putin tarafından Kremlin'de ağırlandı. Kendisini Rusya ve Suriye hükümetlerinin radikal cihatçılıkla, IŞİD'le mücadeleleri Suriye topraklarının %90'ında tekrardan kontrolün sağlanması vurgulu mesajlar verdiler. Özellikle Putin teröristlerin direniş mevzilerinin hala varlığını koruduğu, Amerikan işgalinin buna sebebiyet verdiği BM kararı olmadan Suriye topraklarının yabancı ülkeler tarafından işgal edildiğinin Vladimir Putin altını çizmişti. Covid'le mücadeleye uzanan pek çok konuyu da konuşmuşlardı. Esad da Soçi ve Astana süreçlerini baltalayan ülkelere atıf yaptı. Tam olarak ne söylediklerini, ne anlama geldiğini Musa Özurlu ile konuşacağız. Bütün bu konuşmalar tabii özellikle İdlib'deki cihatçılar, Soçi mutabakatı, radikal cihatçıların ılımlılardan ayrılması nasıl ayrılacaksa süreci konuşulurken Türkiye'nin Sergey Lavrov tarafından bu konuda vaatlerini tam yerine getirmediği ifade edilirken gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Bu görüşmede bir de bunun dışında tabii Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov'un açıklamaları dikkat çekici. Amerika'nın Russia Today Arabic'e konuşmuş kendisi. Amerika'nın Suriye'yi bölme senaryosunu uyguladığını söylemiş ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin eden bir dizi kararına da atıf yapmış. Suriye'deki istikrarsızlığın ve çatışmaların devam etmesinin temel nedenlerinden bir tanesi Amerika'nın yasa dışı varlığıdır demiş Sergey Rybakov. 2015'ten bu yana IŞİD'le mücadele gerekçesiyle Amerikan ordusu ne BM kararı ne Suriye hükümetinin izni olmadan öyle Suriye'de yaylım yayılıyor. Tabii Suriye demokratik güçlerini destekliyor. Oradan bir devletçik çıkartma, yine bir federal bölge çıkartmayı hedefliyorlar. 2018'de eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump'ın ilk Dışişleri Bakanı diyelim, Suriye'nin birlik içerisinde olmaması, Esad'ın yönetememesi ve İran'ın etkinliğini kırmayı hedeflediklerini açıkça dile getirmişti. Hatta tabii Suriye petrolü ve tarım alanlarının da üzerine çökmüş durumdalar. Onu da belirtmek gerekiyor. Afganistan'dan çekilince, Irak'tan da muharip güçler çekiliyor deyince Biden yönetimi Suriye'den de çekilir mi diye bir telaş durumu oluşmuş idi. General McKenzie Mazlum Abdi ile görüşmüş. SDF, Suriye Demokratik Güçleri, onlara destek ve işbirliğinin devam edeceği mesajı vermiş. Suriye Demokratik Güçleri'nin Afgan ordusuyla hiç alakası yok demiş. Halbuki Biden Afgan ordusunu övmüştü, 300 bin kişilik. Yani şimdi Allah muhafaza SDG'nin başına bir şey gelse, Amerikalılar çok öngörüler, çok iyi öngörülerde bulunuyorlar. Afganistan'da bulundular mesela. Ne diyecekler merak ediyorum. Siyasi yapılanması da farklı demiş. Enformasyon paylaşmışlar efendim. Amerika petrol yataklarını kesinlikle koruyacak demiş General McKenzie. Böyle bir resim var ortada. Bu arada İdlib'e de Türkiye'nin askeri ek takviye güç gönderdiği yolunda da bilgiler var. M4 karayolu etrafının tamamen radikal cihatçı gruplardan temizlenmesi tabii ki gerekiyor. Bu Türkiye'nin altına ıslak imza attığı bir temel sorumluluk. Suriye topraklarında İdlib dediğimiz yer, Türkiye'de hep İdlib bölgesi, harekat bölgesi deniliyor ama orası Suriye devletinin toprak bütünlüğü içerisinde yer alan bir yer. Yani onu anımsamakta fayda var. Evet, Hizbullah lideri Nasrallah İran'dan 3. ve 4. yakıt yüklü geminin yola çıkacağını söylemiş. Yeni hükümet, Mikati hükümeti kuruluyor. Batıya yüzünü çevirdi Lübnan. Nasıl tam olacak bunlar? Hep beraber göreceğiz tabii ki. İran Abbas Arakçı nükleer müzakerelerde İran'ı temsil ediyordu. Onun yerine Ali Bagheri Kani atanmış, İran'ın nükleer müzakere adamı değişiyor. Onu aktarayım artık, Viyana süreci de pek işlemiyor aslına bakarsanız. Altını çizmek gerekiyor. Bir de son olarak Amerika İbrahim anlaşmaları Trump döneminde İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesinin yolunu açmıştı. Birinci yıl dönümünde çevrim içi toplantı yapmaya karar vermişler. Aslında İsrail tarafı yüz yüze görüşmeler, önemli bir gelişme bu, vurgusu yapmıştı ama Amerikalılar biraz böyle Araplara kötü görünecek herhalde diye düşünmüş olsalar gerek, bu işi sanal olarak yapalım diye bağlamışlar. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn özellikle dikkat çekici bu mesele. Evet arkadaşlar, biraz süremi uzattım. O yüzden ara şarkıyı atalım. Arayın arkadaşımızı, hemen konuğumuzu değerlendirmesini almak üzere. Ben de size son olarak efendim, Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan'da bir Turas Şahini 2021 tatbikatı varmış. Orada Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuş. Geçtiğimiz senede Dağlık Karabağ'da geçmişti. Türkiye'nin büyük yardımları olmuştu Dağlık Karabağ Savaşı'nda. Azerbaycan'ın topraklarının önemli bir kısmını Ermenilerin elinden geri almasında. Burada toprak, Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu söylemiş Hulusi Akar. Enteresan. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda sevgili Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
Merhaba, merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Musa. Suriye meselesi Orta Doğu'dan dikkatimiz epey uzun zamandır başka yerlere çevrilmişti ama sanki yeniden ısınıyor gibi gözüküyor. Hiç beklemediğimiz bir anda dün sabah düştü haberler, ya da gece yarısı önceki gün diyelim. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya gittiği, Vladimir Putin tarafından ağırlandığı haberleri geldi. Ve tabii enteresan açıklamalar da oldu iki liderin yaptığı açıklamalar. Özellikle de Suriye topraklarında BM kararı olmaksızın bulunan yabancı işgal güçlerine dair, Amerika başta olmak üzere, Beşar Esad'ın da açıklamaları vardı. Önce bunu sorarak başlayayım. Zamanlaması dikkat çekici değil mi? Neden? Nasıl değerlendirmeler var Suriye'de de? Senin görüşün, değerlendirmen nedir? Neden şimdi böyle bir ziyaret gerçekleştirildi?
Ceyda Karan, çok ilginç. Aslında şu anda Arap basınının bir özetini geçmiş olduk. Çünkü bu mesele sonrasında yapmış olduğum okumalarda özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in yabancı güçlerle ilgili ifadesine vurgu yapılmış. Ve dolayısıyla mesele daha askeri, daha güvenlik konusu üzerinden görülmüş. Şimdi şöyle bir şey var. Önce istersen Suriye basınıyla başlayalım. Suriye basınında mesela tabii sana çok geniş bir şekilde verdi abi. Evet. Ama bugün ben mesela El Vatan gazetesiyle Baas gazetelerine baktım. Ve ikisi de birinci sayfanın neredeyse tamamında görmüşler haberi. Ve özellikle bu ziyaretin Rusya'ya olduğu, Kremlin'de olduğu, yani Putin'in Esad'ı Kremlin'de kabul ettiği ve aslında ikili arasında 90 dakika devam eden bir görüşmenin olduğu, daha sonrasında bu görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun katıldığı gibi bir şey kondu, ayrıntı konmuş. Yani bunun da sebebi şu aslında, bir tarafta yani Rusya'dan bir silahlı kuvvetler komutanı pozisyonunda bir isim var. Suriye tarafından da var aynı isim. Çünkü Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı, genel komutanı. Tabii bu nedenle buna bir vurgu yapılıyor. Yani bu da bu şeyde, ziyarette, bu buluşmada özellikle askeri meselelerin konuşulduğunu, daha doğrusu askeri meselelerden öte Suriye'de bulunan yabancı güçlerle ilgili meselelerin konuşulduğunu ve bütün bu konuşulan diğer başlıkların da aslında bu çerçevede ele alındığını bize gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey var. El Vatan gazetesinde Munzir İt imzalı bir şey var, yazı var ve diyor ki Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin boşluk ve yani yarattığı boşluğu şu anda değerlendirmek istiyor. Bundan da kastı şu: Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. İşte Irak'tan hani muharip güçlerini çekme kararını aldı. Ve Suriye'ye de bir şekilde bu yansıyabilir görüşünde. Muzirlik ve Rusya'nın şimdi artık bu meseleyi aslında şu şeyin Biden'ın şu ifadesinden de yola çıkıyor. Yani Afganistan'dan çekilme kararımız bizim daha geniş askeri alanlarla ilgili kararların bir parçası ifadesi var Biden'ın. Dolayısıyla oradan yola çıkarak Suriye'yi de katıyor işin içine. Ve tam da bu senaryoların konuşulduğu sıralarda artık yeni bir merhaleye geçilmek üzere olunduğu gibi bir görüşle de şeyi söylüyor. Yani Putin ve Esad'ın bundan sonrasında neler yapacakları, yapabilecekleri konusunu ele aldıklarını ifade ediyor. Bunun yanında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de Rusya'nın bunu önereceğini de iddia ediyor. Yani bir şekilde Türk'ten de ilgili olarak Suriye'nin yapacağı belki bir jest karşılığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin belki alacağı bir garanti karşılığında Suriye'den belki işte çekileceği gibi ya da çekilmesini en azından Rusya'nın önereceği gibi bir iddia bu. Bakalım tabii bu gerçekten böyle olacak mı? Çünkü gerçekten hani benim de hani yani Şam'da bazı kaynaklarla dün görüştüm. Onların da söylediği şu, bir şekilde artık Esad bu yani Kürt dosyasını tamam yerelde hani görüşmeler devam edecek ama Kürt dosyasını uluslararası alanda Rusya'ya teslim etti ve Rusya'nın da artık bu konuyu Amerika Birleşik Devletleri'yle konuşması gibi bir görev düşüyor Rus tarafına.
Evet ama Musa, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov açıkça Amerika Suriye'yi bölmek istiyor diye tespitini doğrudan Russia Today'e yapmış. Ben de tabii İngilizcesinden gördüm. Türkçe haberlerde de var galiba. Bir de tabii esas önemlisi General McKenzie'nin Mazlum Abdi ile görüşmesi. Yani bakmayın siz Afganistan'daki ordu gibi 300 bin kişilik orduyla kıyaslamış. Onlar hani nasıl kumdan kale yıkıldı ama size bir şey olmaz demeye getirmiş. Bizim desteğimiz sürecek demiş tabii. Enteresan beklenti demek ki Şam'da bu
Bu hani Elvat yani Suriye'nin işte hani Elvatan gazetesi bunu bu şekilde görüyor. Buradan.
Evet.
Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Londra merkezli El Arab gazetesi var. Orada bu gazetede birinci sayfada geniş bir şekilde yine yer vermiş ve bu gazete Putin'in yabancı güçler vurgusunun aslında Amerikalılar için olmadığını ve Türkiye ve İran için olduğunu iddia etmiş. Yani yine böyle bir görüş var.
Şimdi neden?
Çünkü şunu öne sürüyor gazete, yani imzasız bir yazı bu. Gazete şunu öne sürüyor. Aslında Putin ve Esad Türkiye'nin içeride yani Suriye içinde bir emrivaki içinde olduğunu iddia ediyorlar ve dolayısıyla daha sonrasında ikili bundan sonra Türkiye ve İran konusuna yoğunlaşacaklar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı her ne kadar Putin'i rahatsız ediyorsa da İran'ın Suriye'deki varlığı Putin tarafından memnuniyetle karşılanmıyor. Çünkü Rusya'nın çıkarlarına aykırı. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi yani güçlerine geçici olarak orada görüyor Putin ve asıl tehlikenin Türkiye'nin kalıcılığı olacağını öngörüyor. Dolayısıyla
yani tabii herhalde biraz şey de var. Amerika Biden sessiz sedasız en az iki harekata onay verdi bildiğim kadarıyla İran varlıklarına karşı Suriye'de. Biraz gerekçe oluyor diye de bir görüş olabilir tabii.
Evet, yani buna vurgu yapılmış. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak da çok ilginç başka bir şey var, iddia var. El Ahbar, Lübnan El Ahbar gazetesinde İdlib'in yeniden öne çıktığı vurgusu yapılmış. Ala Halebi imzalı bir analiz bu. Ve M5 senaryosu acaba yenilenecek mi? Yani o İdlib bölgesinde tekrar hani Türkiye'ye rağmen ve son günlerde özellikle işte Rus uçaklarının yapmış olduğu bombardımanlara dikkat çekiliyor.
Evet.
Yani Lavrov'la Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki cevaplaşmaya dikkat çekiliyor. Ve bunun yanında tabii bu şeyin yani bu toplantının aslında işte buraya tekrar hani yoğunlaşılmak üzere yani İdlib'e yoğunlaşılmak üzere yapıldığı.
Sözünü kesiyorum Musa. Senin de görüşünü merak ettiğim için tabii Arap medyasını aktarmak çok faydalı oluyor ama 2018 Soçi mutabakatı ortada. 2020 başlarında maalesef Türkiye'ye bedelleri de ağır oldu. Çünkü askerlerimizi yitirdik yabancı topraklarda. Tazelendi tırnak içerisinde. Öyle diyelim, öyle ifade edelim. Ama uygulandığını en azından Rusya tarafı pek düşünmüyor Sergey Lavrov'un ifadeleri. Buradan bu etkili olabilir mi İdlib'le ilgili? Yeniden Afganistan cephesi biraz böyle sular durulurken yeniden bir Suriye cephesinin hareketlendiğini görmemiz mümkün olabilir mi? Onun işareti olabilir mi sence?
Ceyda Karan, din çok ilginç bir iddiayla karşılaştım. Yani bu Şam'la yaptığım görüşmede. Diyorlar ki bunu belirleyecek olan, yani Suriye ile Rusya'nın İdlib'e yönelik herhangi bir harekatını belirleyecek olan Türkiye'deki siyasal durum. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte bugünlerde hani yapılan o kamuoyu yoklamalarında oy oranının daha da düştüğü, artık hani toplum nezdinde karşılığının daha az olduğu ve olası bir seçimde de Erdoğan'ın iktidarı bırakmak zorunda kalacağı gibi bir takım senaryolar konuşuluyor ya Türkiye'de.
Evet.
Rusya ve Suriye Erdoğan'ın durumunun çok iyi olduğunu düşünmüyorlar ve dolayısıyla yapılacak olan bir harekat Erdoğan'ın işine yarar mı, yaramaz mı? Yani buradan Erdoğan bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanır, kullanmaz mıyı bile konuşmuşlar. Bu dediğim gibi ama yani Şam'dan bir kaynağın iddiası. Dolayısıyla bundan sonra gerçekten de İdlib'le ilgili olarak, çünkü şunu biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Yani İdlib 3 yıldır aslında ordunun rahatlıkla girebileceği bir şekilde konuşlanmasını tamamladığı bir bölge. Yani İdlib'in çevresinde. Hatta hatırlayalım, bu daha öncesinde işte Türkiye'nin daha önceki bulunduğu taahhütlere göre boşaltması gereken yerleri boşaltmadığı bir süreç sonrasında bir ilerleme kaydedilmiş ve Türkiye'nin konuşlanmasını yaptığı o gözlem noktalarının güneyindeki bölgeler tarafına alınmıştı. Yani
doğru çekilmişti
askeri açıdan. Dolayısıyla buna işte bir karar verecekler. Evet, başlıyoruz ya da bir süre daha bekleyelim. Ve ilginç iddiada işte demin dediğim gibi, yani bunu belirleyecek olan noktalardan bir tanesi de Türkiye'deki siyasi gidişat.
Evet. Peki Çavuşoğlu'nun bir çıkışı vardı. İstihbarat servisleri görüşüyor vesaire. Sanki biraz böyle hani kimileri tarafından Türk dış politikasında hani bir restorasyon diye tırnak içerisinde anılıyor ya, Mısır'dı işte, Birleşik Arap Emirlikleri'ydi, şuydu buydu derken. Hani Suriye ile de bir temas olabilir. Derhal yalanlandı tabii Suriye yönetimi tarafından. Bu değerlendirmeleri yapanlar bununla ilgili bu iddialar, yani Türkiye bir şekilde Suriye ile de anlaşma yolları arıyor gibi bir algı var mı öbür tarafta, ne dersin?
Yani şöyle, bununla ilgili doğru bir şey okumadım ama şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin bu yönde bir takım girişimlerinin olduğunu Suriye tarafı yalanlıyor olsa da bu haberlerin sızması boşuna değil. Yani bunlar durdururken ortaya çıkan haberler değil. Sonuç itibariyle çünkü biz Suriye'nin daima ketum olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin tamamen böyle bir şey yoktur demiş olması da bir ölçü değil bence. Bu yüzden şunu düşünebiliriz. Gerçekten de son dönemde Türkiye'nin Arap dünyasına yüzünü tekrar dönmeye başlama çabaları var. Çünkü artık bu bir yani zorunluluk haline geldi Türkiye açısından. Bunun da en önemli ayaklarından bir tanesi Suriye. Sonuç itibariyle şu anda işte İdlib'te ya da Fırat'ın doğusundaki bölgede devam eden bir takım işte gelişmeler ya da işte olasılıklar dururken Türkiye'nin herhangi bir şekilde Arap dünyasına dönebilmesi çok da kolay değil. Çünkü bunlarla angaje Türkiye. Dolayısıyla bu sorunları halletmesi sonrasında çok daha rahatlar belki durumu. Bunun da ilk adımı Suriye ile görüşmek. Belki de işte bu nedenle hani görüşmüş olmalarını çok büyük bir olasılık olarak değerlendirebiliriz. Kaldı ki zaten daha öncesinde de görüştüklerine dair haberler vardı ama onlar hiç yalanlanmadı mesela. Yani hatta işte Suriye'nin işte bütün mesela şu anda aslında işte Avrupa'dan gelen Fransız parlamento grubu olsun, şey olsun, Lübnan'dan gelen bir takım işte konuklar olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bile Suriye'nin son günlerdeki bir takım durumlarla ilgili rollerine sesini çıkartmaması olsun.
Evet, Lübnan'daki akaryakıt krizinde görüyoruz değil mi onu?
Tabii, evet, evet. Yani orada gördük mesela. Şimdi artık Suriye yavaş yavaş normale dönmeye, Arap dünyasına dönmeye başladı. Hele bu Dera operasyonunda çok önemli bir noktadır bence bu. Amerika Birleşik Devletleri dikkat edecek olursak, yani Dışişleri Bakanı Blinken'ın bir tweet'i vardı. Onun dışında herhangi bir tepki göstermedi Suriye'ye. Hatta orada işte Kenef kampı var. Amerika'nın orada güçleri var. Ona rağmen oradan herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadı. Ve şimdi zaten işte bütün bu yapılan analizlerde de aynı zamanda sorulan soru şu. Acaba yani şeye karşı hani İdlib veya işte Kürt bölgesinde Suriye ordusu ve Rusya herhangi bir hareketlenme içerisine girerse Amerika ile anlaşıp Amerika'nın tıpkı derada sessiz kaldığı gibi sessiz kalmasını sağlayabilirler mi? Yani böyle bir soru da var. Ama bunun karşılığında demin senin de belirttiğin gibi McKenzie'nin işte şeyle Manzum abi ile görüşmesi var tabii. Yani bir taraftan o da var. Dolayısıyla mesele şu anda yani Kürt meselesi bence şeyden çıktı artık. Yani Şam hani Kürtler doğrudan görüşmesinden çıktı. Çünkü oradaki Suriye'nin bundan sonraki varlığını belirleyecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığının orada olmaması. Olmaması halinde ancak hareket edebilecek. Bunu sağlayacak olan Suriye'nin kendisi değil. Bunu sağlayacak olan ancak küresel güçler olarak Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu dosya bence Putin'e teslim edildi. Putin bu konuyla ilgili olarak elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Ve elinden geleni dememin sebebi de şu, gerçekten de artık yeni bir merhaleye girilmiş durumda. Yani şeyler geçti artık, yani Suriye'de daha önce konuştuğumuz işte jargonlarla konuşmuyoruz. Yani çatışmalar bitti, işte tamam İdlib bir yer var ama çok basit bir yer aslında Suriye ordusu açısından. Dolayısıyla bundan sonra siyasi geçiş, anayasa ve işte yine bunun bir parçası olarak aynı zamanda Kürtlerle yapılacak olan pazarlıkları konuşacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla bu meselenin uluslararası tarafı da küresel tarafı da Putin tarafından üstlenilecek gibi görünüyor bence.
Evet. Rusya'nın da bu bağlamda Türkiye'ye imalı mesajlar verdiğini söylemekte herhalde mümkün. Lavrov'un açıklamaları değil sadece. Putin'in de herhalde daha sonra Kremlin tarafından ifade edilen cümlelerde herhalde önemsenmesi gereken cümleler aynı zamanda. Yabancı, çünkü bir de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ağırlamıştı Sergey Lavrov. İsrail'le de müzakere ediyor Rusya ama bir yandan da üçüncü ülkelerin Suriye toprakları sınırlarının içerisindeki hareketlerinden rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Herhalde bunu da ona yormak mümkün diye.
Evet.
Sürem de bitti aslında. Ben uzattım ben birazcık ama süremizi de tamamladık sevgili Musa Özürlü. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha takip etmeye devam edeceğiz. Afganistan'dan artık biraz o cephe yatışıyor gibi en azından şimdilik. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Kolay gelsin. Kolay gelsin.
Sağ ol. Evet, Musa Özurlu ile konuştuk. Ne zamandır Suriye'ye dönüp bakmıyorduk. Tabii Beşar Esad'ın Moskova'da, Kremlin'de ağırlanması ve verilen mesajlarda dikkat çekici, hem Arap medyasında hem Suriye devlet medyasında nasıl algılandığını da aktarmış oldu Musa Özurlu bize. Yulia Savicheva'da Esliv Serce'yi arkadaşlar seçmişler. Çıkışta kulaklarımızın pasını alalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksen'den.
Дни пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Все оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.